Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.
Efendim, iyi akşamlar. Sportif Gündem programına hoş geldiniz. Program yapımcısı Ali Suat Günek, teknik yönetmen Baykal Alavant'la birlikte ben Lütfü Özel. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Geleneksel standart konuklarımız burada. Tansu Polatkan, hoş geldin Tansu.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Ali Kunak, hoş geldin.
Teşekkürler.
Spor gündemi yoğun. Yani milli takımı geçen hafta konuştuk. Tabii ki sonucun üzerine bir değerlendirme yapamadık ama biraz konuşacağız. Basketbol milli takımının Avrupa şampiyonası devam ediyor. Kadın voleybol milli takımı, onu da söyleyelim. Avrupa Ligi'nde final oynama, bir maçı da oynadı zaten. Ama futbol tabii ki milli maç arasından sonra yerini buldu. Yarından itibaren hafta sonu yoğun bir şekilde.
Güreşçiler var.
Onları da söyleyecektim. Tabii ki iki altın madalyamız var. Tabii. Bir bronz madalyamız var kadınlarda. Greco-Romen'de iki altın. Onları da konuşacağız. Ama programın sonuna doğru. Orada hemen başlangıçta bir not vereyim. Üç madalyadan iki olimpiyat vizesi aldık. Çünkü 80 kilo olimpiyatların listesinde yok. Dolayısıyla evet. Selçuk Çebi 75 kiloda kualifikasyona tekrar girerek eğer alabilirse alır büyük bir ihtimalle. Artık dünya şampiyonu olmuş.
Kilo kaybı belki bir dezavantaj olabilir ama.
Aslında artmasını isterler güreşçiler genellikle ama yani artmasından sakınca görmezler ama kaybetmek onları dediğin gibi.
Birçok şampiyonada da zaten tartıda fazla çıkarlar, saunaya girerler, aç gezerler, sonra yarışmalarda başarısız olurlar.
Bu işin bir yanı bir siklet düşecek yani.
Tabii.
5 kilo az, evet. Kilo 5 kilo az değil tabii.
Ama zaten orta siklet güreşçisi Selçuk. Neyse, evet. Güreşi senin sayende önden konuşmuş olduk böylece. Tahi daha sonra tebrik ederiz inşallah. O yeni başlayacak. Rıza Kayalp'i tebrik edelim. O çünkü madalyasını kazandı. Evet, şimdi şu bizim Hollanda galibiyetimizi ama Letonya'yı da işin içine biraz katarak bir değerlendirme yapalım. Biz şimdi yol açtık. Yani en azından üçüncüyüz şu anda. Matematik olarak zaten şu andaki tabloyla bir sorun yok. Ama iki önemli maçımız var. Çek Cumhuriyeti ile ve İzlanda ile oynayacağız. Hollanda da Çek Cumhuriyeti ile oynayacak ama Hollanda bir de Kazakistan'da oynayacak. Nispeten daha kolay. 4 puan yetiyor bize. Playoff'a en azından katılabilmek için. Yani doğrudan gitme şansımız biraz
çok
zayıf
uzak ihtimal. Evet.
Hırvatistan çok şanslı. Evet. Puan durumu vesaire onu gösteriyor. Neyse, o ayrı bir konu. Ama biz bu Hollanda maçından önceki gerilimle Hollanda maçından sonraki rahatlamayı da işin içine katarak bir sonuç çıkarttık ortaya. Tansu abi, senle başlayalım.
Şimdi öncelikle Hollanda maçında biz çok iyi oynamadık. Benim görüşüm yanlıştır, hatalıdır. Hollanda'nın iyi oynamamasından kaynaklanan bir galibiyet elde ettik ve de beklemediğimiz üç farklı bir galibiyetti. Şimdi gollere baktığımız zaman birinci gol gerçekten hazırlanışıyla, bitirilişiyle mükemmel ama ikinci ve üçüncü goller bir tanesi bariz savunma hatası, Arda'nın attığı gol ve kaleci hatası. Üçüncü golde de Caner'in faul sonrası topu kontrol edip götürüp ortaya yapması ve Burak'ın attığı gol. Şimdi ben Letonya maçından sonra Fatih Terim'in şöyle bir serzenişi vardı. Burak'ın pozisyonunun offside olmadığını ve ona yapılan hareketin bir penaltı olduğunu iddia etmişti. Doğrudur, yanlıştır. Aynı şeyi Hollanda maçından sonra Caner'in faul yaptığını ama hakemin vermediğini söylemesi gerekir diye düşündüm. Ama yine aynı noktaya geliyorum. Biz Letonya maçında ne oynadıysak Hollanda maçında da onu oynadık. Ama Hollanda'nın biraz kötü olmasından yararlanıp maçı kazandık.
Bunu teyit eden bir açıklama Van Persie'den geldi zaten. Biz 10 yıldır ilk defa böyle bir oyun ortaya koyduk dedi.
Evet.
Yani onların beklentilerinin, kendi beklentilerinin çok dışında bir oyun ortaya koyduklarının bir çeşit itirafı denebilir buna. Evet. Aynen İtalya-Türkiye basketbol maçında olduğu gibi İtalyanların kötü bir günde yakalamamızla biraz eşleştirilebilecek bir başarı tırnak evet. içinde. Ama yendik mi yendik. Yolumuza devam ediyoruz.
Tabii çok.
Bu tabloya doğru orantılı. Bu da nereden çıktı, bu galibiyet noktasında değiliz elbette
tabii,
ki.
Tabii
ki gurur duyuyoruz.
Ama Robben'in olmaması, o kırmızı kart gören futbolcunun ismini hatırlayamadım işte, savunmacısının olmaması belki de Hollanda milli takımını olumsuz etkileyen unsurlardı.
Evet, Robben'in daha delici bir özelliği, delici özelliği yani olan
savunmamızı çok rahatsız edecekti. Kanatlardan top getirecekti, savunmanın arasına koşacaktı. Birçok yönleriyle bizim kalemizi zorlayacaktı.
Hakem bu anlamda baktığımız zaman kötü bir hakemdi herhalde, değil mi?
Zaten geçen daha hafta konuşmuştuk bunu. Evet. Bir ışığını vermiştik yani, ama bizim lehimize oldu. Evet. Öyle oldu.
Tam tersi olsaydı kim bilir
yine
neler
yazacaktı. Yine olacaktık. Tabii. Yani Fatih Terim bu defa herhalde çok daha agresifçe konuşurdu. Ama ben kadro tercihi bakımından Fatih Terim'in bu maçta biraz daha dikkatli davrandığını gördüm.
Ama biz bu maçı zaten ofansif oynayamazdık. Mecburen defans, savunmayı hiçbir şekilde yok farz etmeden çok ciddiye alarak oynamak durumdaydık.
Ama beni tereddüte düşen bir konu var. Ülke genelinde sen de bir kelime bahsettin. Bir rehavete düştük biz bir Hollanda maçından sonra.
Yani belki kaybedecek bir şeyimiz kalmadı düşüncesi belki Letonya maçındaki sonuçtan
sonra.
Yok yok,
şey diyorum, Hollanda galibiyetinden sonra sanki üçüncülük garantiymiş.
O, öyle işte, bir havaya girdik tabii, o maalesef o yanlışlık yani, hep yapılıyor.
Önümüzde biraz önce söyleyeyim tabii. Zor
maç. İki tane çok zor maçımız var. Yani.
Çünkü neden? Bir görüş olarak bunu ifade ediyorum. Şimdi ülkeler sonuçta İzlanda milli takımının oyuncuları olacaklar. Çek Cumhuriyeti milli takımının oyuncuları olacaklar. Şimdi biz Türkiye'ye yenilelim de Türkler rahat rahat ellerini kollarını sallayarak isim mi diyecek? Yani?
Öyle bir şey yok tabii.
Bu hem bu açıdan diyecek hem de ikinci olarak da şunu diyecek. İleride istatistiklerine baktıkları zaman biz Avrupa Şampiyonası'na 2015'te giderken birinci gittik.
Tabii.
Yani tam birinci gidiyorduk, ikinci gittik. Şu maç böyle oldu ama başarıları değil de gurur duyarak anlatacaklar elbette ki yani.
Tabii.
Bizim güzel hatırımız için maçı sallayacak halleri yok.
Tabii yani biz hep işe şöyle bakıyoruz. Biz milliyetçiyiz, biz vatanseveriz, biz milli takımımız kazansın isteriz. Sanki diğer takımlar öyle bir düşünce içinde değil.
Şimdi ben de tabii ki herkes gibi Hollanda maçının galibiyetiyle mutlu oldum. Bu ayrı
gayet tabii canım.
Spor gazetecisi olarak da mutlu oldum. Bu ülkede yaşayan bir vatandaş olarak da mutlu oldum. Yalnız şuna altını bir kere daha çizeyim. Biz geçen programda Fatih Hoca'yı eleştirdik de. Hani hakkını verdik bir yandan ama bir yandan da eleştirdik. Şimdi Fatih Hoca o maçtan sonra bu konuyu fazla uzatmayacağım. Hani biz yine işimize döneriz de. Bu da işimiz hoş da. Bize sırtınızı dönmesin. Milli takıma dedi, pardon. Milli takıma kimse sırtını dönmesin dedi. Ben anlamadım. Milli takıma sırtını dönen kim var? Kim var Allah aşkına ya?
Şimdi Fatih Terim'i eleştirdikleri zaman o milli takıma sırtını dönmüş gibi oluyor.
Öyle oluyor değil mi?
Yani bir yerlere bir gönderme yapıyor artık bu spor basınına
mı? 5 tane gazeteciye gönderme yapıyor Allah aşkına. 5 gazeteci, 3 tane de televizyoncuya.
Belki de 2 eski teknik direktöre gönderme yapıyor.
Bir daha da
yapıyor.
Onu kattım.
Yani
onu da katalım tabii. Senin hatırın için Tuğans abi. Doğru.
Yani.
Yani bu şey mi milli tabii takıma sırtını dönmek?
Dönmek değil yani. Tabii.
Sana sırtını dönmek. Sana da insanlar isterse sırtlarını dönebilirler. Dönemek, bundan da daha bağlı ne olabilir tabii yani? Herkes seninle aynı şeyi mi düşünüyor?
Ya dediğim gibi yani, kamuya açık işlerle uğraşıyorsan
bu kadar.
Eleştiriye de karşı karşıya geleceksin, eleştiriyle de iyi tepki de alacaksın, olumsuz tepki de alacaksın. Bunlara hazımlı olmak gerekir.
Evet. Pas atmak istediğim tek bu konuyla ilgili son nokta belki kendi açımdan öyle söyleyeyim. Gençler Birliği'nde oynayan İzlandalı bir oyuncu var. Şu anda adını
Skolarsson.
Evet, Skolarsson. Evet. O TRT'ye açıklama yaptı. Hatta İbrahim Kırkaya asla maçı boşa, yani herhangi bir maçmış gibi düşünmediklerini, ciddiye alacaklarını ve dolayısıyla Türkiye'ye hani iyi şanslar diledi ama biz gelip burada elimizden gelen her şeyi yapacağız dediler. Ona göre bir hazırlık dönemimiz olması gerekiyor demek ki. Şu basketbolda aradan çıkartalım.
Çıkartalım. Basketbolda İspanya yenilgisi müthiş bir soğuk duştu bizim için. Yani İtalya'yı kazandıktan sonra yine şöyle bir algı verildi. Biz her maçı kazanacağız. Ve o algının yanlış olduğu İspanya maçında çıktı. Dünkü İzlanda maçında, İzlanda'ydı dün yanlış söylemiyorsam. Evet. O maçta da çıktı. Yani çok kolay kazanacağımız diye görünen bir karşılaşmayı uzatmalarda ve adamların kaybettiği birkaç topla kazandık.
Tamam abi, onun yine de şöyle diyeyim, gitmemiz, dördüncülüğümüz kesinleştiği tabii için bir rehavet demeyeyim de.
Tolere o tarafı olabilir.
Evet, yani yenilmemek kaydıyla belki biraz böyle lay lay lom tırnak içinde bakış açısı olmuş olabilir koçun ya da teknik heyetin. Evet. Hatta oyuncuların. Ama Ergin Ataman'ın İspanya maçını ve Sırbistan maçını Nasıl olsa kaybedeceğiz gözüyle bakma hakkını nereden buluyor kendisinde?
Şimdi bu bir hak değil de biraz yani da ben tabii bir ifade yani, ama bu bir hak olarak değil de biraz da takımlar arasındaki güç farkını tespit etmiş olmasından kaynaklanıyor ama İspanya'dan da bu kadar büyük fark yememek tabii, lazım.
Tabii, çok fark yani.
O yüzden şimdi Fransa dönüyoruz.
Dördüncü günümüzün sebebi de o işte. Boş, o fark tabii, var. Üçte averajda döküldük.
Averajda döküldük. Yani eksi 25'ti biz son şey maçına çıkarken. Kimi en son yendiğimiz İzlanda maçına çıkarken eksi 25 miydi neydi averajımız? Onun için Hırvatistan maçına çıkarken eksi 25'ti. Orada biraz daha arttı.
Sırbistan maçına. Evet.
Sırbistan pardon. Orada biraz daha arttı averajımız. Dediğiniz gibi ondan sonra o dördüncülük bizi geçen senenin geçen turnuvanın şampiyonuyla karşı karşıya getirecek.
Şimdi o mantıkla bakarsan biz o zaman kafadan kaybettik diye yorumlar endişesine girmemiz lazım ama Allah'tan şöyle diyeyim, onlar da durumun farkına vardılar, varmışlar belli
mutlaka
ki.
Mutlaka.
Biz bu Fransa'yı yenebiliriz, biz bu turnuvada işte başarılı daha sonuçlar alabiliriz. Yolumuza devam ediyoruz diye bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti, yaptı.
Yaptı tabii yani bir Sırbistan ve İspanya maçını kaybederiz düşüncesi içinde değil şimdi.
Evet. Çünkü son nokta abi.
Son nokta.
Son evet. Nokta. Yani.
Aldın.
Aldın ya da geri döneceksin.
Geri döneceksin. Yani şeyde ne derler olimpiyatta
suya düşecek.
Dolayısıyla.
Ben yalnız dünkü İzlanda maçında takımın yani 5. periyoda maçın uzaması neticesinde fazla yıprandığını düşünüyorum. Ondan sonra gece bir de yolculuk yaptılar. Almanya'dan Fransa'ya geçtiler. Bugün o yorgunlukta işte bir dinlenecekler. Yarın da maç oynayacaklar. Keşke acaba İzlanda sonucu değiştirmeyecek. Yani bir galibiyet için bu kadar yorulmasalar mıydı?
Ama şimdi iki kötü yenilginin izleniminde silmek durumundalar. Yani bir Sırbistan yenilgisi bir de İspanya yenilgisi.
Ama abi maça tam bir asılma da yoktu. Hani lay lay lom cümlesini kullandın ya sen yani. Hakikaten lay lay lom oynayacaksın. Hem yeneceksin hem lay lay lom oynayacaksın. Bu nasıl bir şey yani?
İzlanda'nın bu sonucu yani uzatmaya götürecek daha önceki maçlarda bir defa 70'i bulmuş bir İzlanda'nın bize 91'i bulmasının en büyük sebebi onlar da kaybettiği için üçlük. Habire üçlük sallayıp
oynadılar. Tabii tabii onlar da rahatlıktaydılar. Evet,
bizde de aynı şey vardı. Daha isabetli yüzdeyle evet oynadıkları için uzatma şansını yakaladılar. Bu yorgunluk meselesini başından beri Ergin Ataman söylüyor. Biz yoruluyoruz. İşte rakibimiz akşam 8'de oynuyor, biz 2'de oynuyoruz vesaire vesaire. Ya milli takım bu Ali Kunak. Yani oynayıverin yani.
Sporcunun ben yorgunluğunu kabul etmiyorum. Evet, yani bu
milli
işi,
formayı giymişsin.
Milli
ya
formayı giyen, bu işi profesyonelce yapan meslek. Ben
profesyonel.
Tabii.
Hiç öyle amatör falan
tabii, tabii meslek olarak benimsemiş insanların. Bir de yani iyi kötü ben de spor yaptım. Bize hep derlerdi ki antrenmanla dinleneceksiniz. Yani yatarak dinlenme diye bir şey yok.
Aslında sporcu dediğiniz tabii gibi çalışarak.
Çalışarak dinlenir evet sporcu.
Antrenman, maçta antrenman en iyi antrenman maçtır demezler mi yani? Tabii. Bu da bir gerçek. Ama bu çok fazla yorgunluğa, çok fazla mazerete atıfta bulundu.
İşte. O yanlış. Takım yorgunsa bir eksiklik var demek ki. Çalışmanda ayrıca bir eksiklik var, dayanıklılığında bir eksiklik var demek ki.
Bir de şu var, şey bankın tamamını kullanamıyor.
Kullanamıyor, evet.
8 oyuncu var.
Evet.
Yani tabii şu 8 oyuncu rotasyona sokacağı 8 oyuncudan fazla diğerleri niye bu seviyede değil? Madem bu seviyede değiller niye milli takım kadrosundalar? Hani belki Doğuş sakatlandı vesaire filan ama fakat bu milli takım oluşturma sürecinin de çok sağlıklı yürütüldüğünü düşünmüyorum.
Bir özel maçlara baktığımız zaman da zaten hazırlık döneminde çok iyi geçmedi.
Geçmedi. 2 hani belirgin galibiyetimiz evet var. Yunanistan'la Litvanya. 2 bir de turnuva öncesi sen Fenerbahçe Kulübü Başkanı'yla
itişiyorsun. Tabii yani hiç yok, gerek yok.
O çok yanlıştı gerçekten.
Aziz Yıldırım konuşabilir. Sen kulaklarını tıkayacaksın arkadaş. Tabii. Sen orada işine bakacaksın.
Yani senin sen Aziz Yıldırım'ın muhatabı değiliz.
Bizim milli takımın teknik direktörleri demek ki tarz bakımından, sağ dışı bakımından birbirine benzeyen yönleri bayağı fazla.
Evet. Olmalı ki değil mi böyle bir tablo çıktı ortaya. Evet. Evet, güreşçileri konuştuk artık. Tekrar oraya dönmeyeceğiz.
Tabii güreşte şunun altını çizmek lazım. Eski çizgimizde değiliz. Yani bir dönem Greco-Roman'de de bayağı atılım yapmıştık. Serbest'te zaten götürüyorduk. O bile dalgalanmaya başladı. Greco-Roman'deki o yakaladığımız çizgiyi de kaybettik diye düşünüyorum.
Evet, şimdi iki tane güreşçimiz var bizim. Taha ile Rıza. Serbest'te biri. Bir de Greco-Roman'de. Yani onlar başarılı olduğu sürece biz şimdi başardık diye götüreceğiz. Evet. Selçuk zaten bu turnuvadan sonra bir şey olur mu? Allah'a emanet öyle evet. söyleyelim. İnşallah olur ama.
İnşallah.
Temenni
inşallah.
Ederim ama 3. dünya şampiyonluğu. Aslında evet. büyük başarı.
Tabii.
Kariyer
tabii.
anlamında çok büyük tabii. başarı. Tabii. Ama onun da yaşı tabii ki yaklaşıyor. O da buna cevap verdi aslında. Hani bana yaşlandı diyenlere aldım size buyurun yaşlı güreşçi cevap verdi. Rıza'nın galibiyeti şundan değerli. Bir türlü yenemediği rakibini Lopez'i
evet, o,
yenmeyi
o çok önemli.
Tabii. O açıdan mutlu. Biz de mutluyuz. Şimdi serbestçiler başlayacak ama kadınlardaki bronzumuz bizim Rusya'dan gelen sporcumuzla evet. oluşmuş
Türkçe
bir başarı.
Daha.
Şöyle diyelim. Teşekkür ederiz tabii ki. Yani bayrak çıktı. İstiklal Marşı okundu. Bundan ülke bazında elbette pardon yani İstiklal Marşı okumadı da bayrağımız
kürsüdeydi.
Evet, kürsüdeydi.
Peki ben bir başka şekilde yaklaşayım. Kadınların güreşine ne diyorsunuz ya?
Şimdi bu değişik bir konu. Uzunca bir süreden beri de Türkiye'de güreşin içerisinde bunu dahil edebilmek için acayip çaba sarf ediliyor. O da ayrı bir gerçek. Kadınlar her spora bulaştıklarına göre güreşe niye bulaşmasınlar diye bir cevap gelebilir buna.
Ya,
yani futbol yani, oynuyorlar, basketbol oynuyorlar. Bilmiyorum. Başka sporları da yapıyorlar.
Sarmıyor yani seyrederken
yani,
sarmıyor.
Kadınlara güreş olayı, judo olayı, tekvando olayı.
Basketbol oynarken sarıyor mu Allah aşkına yani aslında?
Yani hadi basketbol, voleybol biraz daha değişik
voleybol,
geliyor.
Voleybol tam güzel. Kadın sporu hadi yani.
Tenis güzel tenis, ama evet. yani o güreş, judo yani erkeklerin tam anlamıyla erkeklerin yapması gereken bu spor dallarında kadınların
yani
olması
bokstu,
biraz...
Yani güreşti.
Biraz aykırı sporlar, geliyor bana,
bana
bilmiyorum.
Bana geliyor. Şimdi.
Tamam bu ikinizin görüşleri olarak buradaki kayıtları alalım.
İleride belki lazım.
Yok yok hayır hayır. evet, ben karşı bir görüş belirtmiyorum. Tam tersi bu böyle devam ede gelen. Kaldı ki şunu da söyleyeyim. Kadın güreşinin Türkiye'de kabulü anlamında çok çaba gösteren gazetecilerden de biriyim.
Vay
yani çok ya. Haber yaptım, çok konuştum. Evet. Dolayısıyla benim aykırı düşme gibi bir şeyim yok şu anda. Onlara da teşekkür ederiz. Kadınlarda, voleybolda da lig maçı yanlış bilmiyorsam yarın oynanacak.
Pazar günü.
Pazar günü İzmir'de. İzmir'de oynanacak. İnşallah 3-0 yenildik Macaristan'a. 3-0 ya da 3-1'lik mağlubiyetle altın seti elde edeceğiz. Şampiyon olarak bitirirler diye temennide bulunalım. Gelelim futbola. Esas süreç başlıyor.
Evet.
Yarından
evet.
itibaren. Seni epey sessiz bıraktık Ali Konak. Şu hakemlerden başlayalım. Önce şu hakem hatalarını bir atamalarını bir değerlendirelim.
Şimdi milli maç nedeniyle verilen aradan dolayı Merkez Hakem Kurulu ilk 3 haftadaki hakem hatalarını masaya yatırdı. Geçtiğimiz çarşamba günü Süper Lig'de görev alan hakemler Riva'daydılar.
Evet.
Ulenberg geldi Hollanda'dan, Oğuz Sarvan geldi İzmir'den. Merkez Hakem Kurulu'yla birlikte ciddi boyutta pozisyonları aşağı yukarı 45-50'ye yakın pozisyon.
45-50?
50'ye yakın pozisyon tek tek değerlendirdiler ve hakemler de kendileri orada olduğu halde acımasızca eleştirilerek.
Çok güzel.
Güzel bir eğitim olmuş.
Tabii.
Yani, öyle mi?
Tabii. İyi bir eğitim olmuş. Yani bir defa adam hatayı yapıyor. Bilecek. İşte efendim üzülür. O gündeme getirmeye falan
öyle
yok.
Öyle bir şey yok tabii. Canım,
bir
tabii.
sürü üzdüğü insan var hata
tabii,
yaparak
tabii,
yani. O
tabii.
da üzülecek o zaman.
Tabii.
Yani o zaman üzme, üzülme. Yani.
Hayır bir de senin kararında eğer zincirleme başka zararlara sebep olmuşsan
tabii,
takımın
tabii.
ekonomisini etkileyecek gelirine engel canım. Olmuşsan oyuncunun gereksiz ceza almasına ve
prim kazanmasına tabii.
sebep olmuşsan seni üzerler.
Tabii.
Bu kadar doğal yani.
Üçüncü hafta hakemler arasında kötü geçmişti.
Çok
şöyle
kötü.
Allah'tan lig arası verildi de evet. konu soğudu. Yoksa o hafta gerçekten Sivas'taki Sivas Osmanlı maçındaki yönetim, Fener Antalya maçındaki yönetim,
evet.
Torku Galatasaray maçındaki yönetim, yani yönetimlerin Antalya maçındaki yönetimler hepsi sıkıntılıydı. Merkez Hakem Kurulu parmak bastı eğitim bakımından. Ama atamalara geldiğimizde, bu haftaki atamalara baktığımızda şöyle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarına cesaretli atamalar yapıldığını görüyorum.
Çok cesaretli.
Yani biraz da riskli tabii. Yani dediğin gibi inşallah bu çocuklar işin altından kalkarlar da. Şimdi Deniz Ateş Bitnen.
Evet.
İyi bir çocuk. İyi bir hakem. İngilizcesi var. Sahaya da yakışıyor hakemlik tarzı ve tipi bakımından. Ama bugüne kadar Türkiye Süper Ligi'nde yönettiği maç sayısı onu geçmiyor.
Evet.
Bu adamı siz tutup da Türkiye Ligi'ni böyle önemli bir maçına verdiğiniz zaman biraz da kurtlar sofrasına atıyorsunuz gibi bir durum oluyor.
Az Yıldırım'ın önüne atıyorlar hatta bir ölçüde.
Yani Fenerbahçe, Kasımpaşa. Bu kolay değil yani.
Kolay bir maç olmadı.
Kolay çok bir maç değil. Yani. Evet. Kasımpaşa iyi bir takım.
Evet.
Yani puanda olarak belki umduğu yerde değil de şeyde Gençler Birliği maçında hatırlayın. 90 dakika o bastırdı. Bir tane top geldi. Yeni al test çarptı girdi. Yenildiler yani.
Sezon sonu olsa şike yaptı diyecekler.
Yani aynen. Şimdi o maç kolay bir maç geçmeyecek aslında.
Geçmez tabii.
Geçmeyecek. Ha inşallah hakem şansı olur. Tertemiz pozisyonlar. Bir de bakarsınız mesela öyle maçlar vardır ki çok tereddüt çıkarsınız. 5. dakikada bir gol. 10. dakikada ikinci falan maç çözülüyor. Kupa. Hakem kimse şey yapmaz.
Bu hakem şansı. O hakem duasının şansı. Yerini bulması.
Yerini bulması. Yani. Evet. Ama hakikaten bu iki atama için hakem şansı duasının yerini bulması lazım. Senin tabirinle aynen. Böyle. Yani bu çocukların, Serkan Çınar da öyle. Geçen sene Serkan Çınar iyi bir performans göstermedi.
Beşiktaş-Başakşehir maçından bahsediyorum.
Evet. İyi bir performans göstermedi. Hatta uzun sürede Süper Lig'de maç vermedi Yusuf Navalı komitesi kendisine. PTT birincilikte görevlendirdi. Şimdi bu sene bakıyoruz. Şimdi Serkan Çınar'ın daha önce yönettiği maça bakıyorum. Bir Konya-Aksel maç yönetmiş birinci hafta. Kötü değildi maçta.
Kötü değildi o maçta.
Evet. Ama bir maçta siz hemen Beşiktaş-Başakşehir maçına vermekle şey yapıyorsun. İyi tamam. Şimdi 4 tane büyük var Türkiye'de. Şimdi hakem atamalarında bir prensip vardır. 4 büyük takımın maçına genç hakem birine, ikisine genç hakem verdiğiniz zaman öbürlerine de genç hakem tabii vermeniz gerekir.
Tabii o dengeyi kurmak
yani
zorunda.
Bu atama prensibinin içine yatar. Bir yerde yazmaz bu ama niye şimdi?
Temayül olmuştur.
Herkes bakıyor şimdi abi. Fener maçına genç hakem. Beşiktaş maçına genç hakem. Galatasaray maçında kim var? Mete Kalkan. Evet. Trabzon maçında kim var? Hüseyin Göçe. FIFA hakem. Evet. Yani burada bir çapraşıklık var.
Neden böyle olmuştur? Kasıt yoktur elbette
yok
ki. Şaşkınlık da yoktur. Hani yani hepsi dipten.
Bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimizle bu çocukların hiçbirinin MHK tecrübesi yok. İlk defa MHK'ye geldiler. Kudüs Ümitoğlu, atamalar yapan Bünyamin Gezer.
Bünyamin.
Ve diğer 7 arkadaşın hiçbirisinin MHK tecrübesi
ama
yok.
Ama Bünyamin Hoca çok tecrübeli. Bunlarla
nerede?
Ilgili...
Nerede?
Hayır. Şimdi buralardaki yayınlarda, programlarda bunlarla ilgili
abi bak,
yaklaşım
konuşmak başka, işi evet yapmak başka.
Öyle midir?
Yani işi yapmak başka bir şey. Ben burada şimdi haftayı geçerse hiçbir şey yok. Aa aferin MHK derler, otururlar. Ama haftanın iyi geçmesi tesadüflere, şanslara bağlı. Kötü geçtiği zaman bunların hesabı tek tek sorudur. Benim maçıma niye böyle genç tecrübesiz hakem veriliyor, öbürüne niye veriliyor? Ya da genç tecrübesiz hakemle avantaj kazanan bir takım da olabilir baskı altına evet alarak. Bu defa öbür takım bir takım şikayetlerde bulunma hakkını kendinde buluyor. Ha bunların aslında hiçbirisinin olmaması lazım doğalında. Evet, abi yani bu yurt dışında bundan hiçbiri olmuyor. Ha keşke bu konuştuklarımızın hepsi şey 19. yüzyıl kafası.
Şimdi
yani
bu araya bir girmek istiyorum. Kudüs'ü Müftüoğlu ve Bünyamin için bir kere merkez hakem kurulu çok erken değil mi?
Başkanlığı erken. Üyelik belki değil ama yani şimdi
üyelik de bana göre erken ya. Her ikisi için de bilmiyorum.
Abi şöyle.
Genç üyeler her zaman oluyor yani.
Oluyor. Yani bu, şimdi masanın şöyle bir düşünün. O başı var. Bu en ucunda da bir takım gençler oturacak ki onlar da havayı koklasınlar, alışsınlar. Yavaş yavaş masanın başına doğru gitsinler. Bu böyle olurdu. Ama Kudüs Ümitoğlu direkt olarak Merkez Hakem yani Kurulu Başkanlığı atandı. Ha atayan kişiler, atanması, Hakudusi bireysel bazında çok iyi bir insan, iyi bir iş adamı, iyi bir şey var, karizması var, yöneticiliği var, 2-3 tane lisanı var. UEFA nezdinde kabul ediliyor ama Türkiye'deki Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı bambaşka bir şey. Şimdi söylenen bazı şeyler var mesela federasyon koridorlarında geçen hafta bazı federasyon yöneticilerinin Merkez Hakem Kurulu üyelerine karşı seslerini çok fazla yükselterek hitabette bulundukları hakem hatalarından dolayı bu çocuklara biraz da böyle kırıcı cümleler sarf ettikleri.
Ve geçen haftaki hakemlerin hiçbiri de yok burada değil mi?
Yok. Ve ben size şimdi mesela Bülent Yıldırım yok.
Cüneyt yok.
Cüneyt yok.
Cüneyt'in ki yurt dışı maçından nedeniyle ondan bir şey. Fırat yok.
Fırat yok.
Tolga yok.
Tolga yok, evet. Tabii.
Yani onların hiçbirisi yok. Gerçi
Tolga da hani Allah selamet versin ama bu grup içerisinde benim en tartışmalı gördüğüm hakemlerden birisi. O,
biraz önce bahsettiğim yüksek sesle o, Tolga'nın maçıyla ilgili.
İşte muhtemelen öyledir çünkü çok kötü bir maç yönetildiğini biliyoruz.
Yani Barış Şimşek yok değil mi?
Barış Şimşek yok.
Tabii.
Barış Şimşek.
O da diğer ikincisi.
Evet şey eğer iyi geçerse şu Fener Kasımpaşa maçı Deniz Ateş Bitneli Tolga'nın yerine FIFA
değiş tokuş olabilir mi?
Şeyine listesine. Ya inşallah iyi geçsin, girsin çocuk.
Girsin tabii gayet.
Girsin
tabii
ama şansı zor.
Şimdi
kolay
bak
değil.
Burada bu futbolcularda çok hani tuhaf insanlar zaman zaman. Çünkü hakemin profilini maç başladığında anlıyorlar. Hani daha önce onunla ilgili bilgileri olmaları ayrı bir konu. Ama o maça nasıl hazırlandığını, o maçla ilgili ne yapabilip ne yapamayacağını hemen şak diye suratından anlarlar. Ona göre de canını okurlar.
Kurlar.
Şimdi böyle bir durum olmaması gerekiyor. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı başta olmak üzere. Öbürleri de dahil de.
Beşinci dakikada yıllarca.
Beş dakikaya oynadın. Kalır mı?
Bir iki düdüğe bakarlar abi.
Tabii. Öyle mi?
Tabii. Bir iki böyle bir ısırır bakar ne yapıyor falan. Öyle alttan alıyor mu üste çıkıyor mu taviz veriyor mu bir bakar abi. Ondan sonra ona göre oynar topçu.
Meydan onlara kalır. Ha.
Ama canını okuyorlar yani çünkü. Tek şimdi böyle tanımlanabilir yani.
Bunun yapmaları lazım diyorsun da ama ülkemizde bir şey var. Kazanmak için her şey mübah.
Mübah şekli.
Bayağı işte yani hakemi ezeyim, üzeyim falan filan kimse böyle bir etik düşünce içerisinde olmuyor saha içerisinde.
E canım bu kurallarla oynanan bir oyun değil mi bu yani sonuçta?
Ama işte o kurallarda da bir standart tutturamadı hakemler bir de.
Abi, zaten orada var. Zaten, tabii.
O zaten oradan kaynaklanıyor. Tabii. Sen şimdi hemen seni ezmeye gelen gerekli tedbirleri alırsan zamanında disiplin uygulamanı yaparsan adam vazgeçiyor, geri çekecek yani bir bakar işte biraz önce dediğim 3-5 dakika var ya orada bakarlar şöyle bir tabii. Koklarlar ha adam baktı taviz yok sarıları çekiyor hemen çekilirler geriye.
Evet.
O zaman biz burada bunu konuşuyorsak en önemli silahları kart olacak yani.
Öyle yani.
Yani o sahiç otorite Deniz Ateş sağlayamaz. Yani bu Allah'ın emri.
Mümkün
ama
değil.
Mümkün
yani
değil.
Şimdi onu sahaya çıktığında kimse takmayacak Deniz Ateş. Yani bu ya
başından belli.
Bunu kabul ederek çıkacak sahaya. Diyecek ki ben kendimi kararlarımla ve kartlarımla kabul ettireceğim. Nasıl kararlarımla, nasıl kartlarımla? Doğru kararlarımla, doğru kartlarımla.
Yani o zaman eli üst sağ üst cebinde sürekli.
Herkese de değil abi. Öyle oldu mu o zaman şey olur ya.
Sağda adam kalmaz.
Sarılık olur, kızamık olur yani.
Tamam,
hak edene zamanında.
Şimdi gazetecilikte biraz abartı olur tabii ki. Yani dolayısıyla bu kadarcık abartımızı hoş görmek lazım ama yani başka türlü evet. Bir şey sağlayamayacağı aşikar. Öyle görünüyor.
Yani orada Fenerbahçe ismi Deniz Bitnel'i baskı altında tutarsa dediklerin çıkar ama
evet.
İki takımı da sadece beyaz beyaz olarak görürse
hele koridorda maazallah bir Fenerbahçeli yöneticiyle göz göze falan gelirse
zaten şimdi ben şuna da takılırım her zaman.
Ama şey maç Kasımpaşa.
Biliyorum.
Hakemlerin ve futbolcuların çıktığı alana yöneticilerin girememesi lazım abi. Onların ayrı bir kapısı, ayrı bir yeri olması lazım. Yani bilmiyorum. Şu akreditasyon kartları veriyorlar ya.
Evet, evet.
Onların kartları da orada geçmemeli. Orası hakem zaten ve futbolcular. Geçmiyor. Ama işte soyunma odasına giriyorlar. Koridorda karşılaşıyorlar.
Şimdi siz yani Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe stadında bir yere girmesini engellenebileceğini Türkiye koşullarında nasıl düşünebilirsiniz?
Abi o zaman oraya Fenerbahçe'nin görevlileri değil, federasyonun görevlileri olacak. Aziz Yıldırım'ı da sokmayacak. Dursun Özbey'i de sokmayacak. Ne bileyim işte Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı da sokmayacak. Yani o koridor sadece hakemler ve futbolculara ait olacak.
Evet bunlar şu anda
tamamıyla ideali bu, doğrusu bu. Tabii. Böyle olmalı ama maalesef günümüz koşullarında böyle değil.
Dediğin yani. Gibi orada göz göze gelebilir, gelmeyecek işte. Yani orada futbolcu, hakem birbirleriyle göz göze gelecekler.
Evet, şimdi bu özellikle büyük takımlarımızla devam edelim. Antalyaspor'u ayrıca konuşmak isterim de bu Eto ile ilgili para meselesi konusunu. Hı hı. Şimdi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon Bir yandan hem ligde devam ediyorlar ama bir yandan da çalkantılı bir süreç yaşıyorlar.
Öyle.
Bu çalkantılı süreci idari yönden de teknik yönden de yaşıyorlar. Fenerbahçe defansındaki 3 stoperin önemli stoper yani oyuncuları.
Evet.
İlk 11'indeki oyuncuların sakatlanması sebebiyle nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağının hesabını yapıyor. Kesinlikle. Daha da ötesi hafta içinde de Avrupa maçı olduğu için oradan da kafası karışık. Ama Galatasaray'dan başlamak istiyorum. Galatasaray bir oyuncu transfer etti. Kevin Grosskreutz. Transfer mi etti, edemedi mi, ne oldu? Tabii ne olduğunu biliyoruz, kamuoyu da biliyor. O da imza unutuldu. Bu yüzden FIFA bunu reddetti şeklinde kamuoyuna bir açıklama yaptılar. Ama bu artık Galatasaray'ın genel sekreterinin yaptığı açıklamaya bakarsak, siz Ünal Aysal döneminden itibaren bakarsanız bu 50 tane olay sayarım size. Bu 50 olayın yanında bu olay, Kevin'in transferi olayı çok basit solda kalır sıfır dedi. Kalır. Başka bir deyişle öyle. Neden Galatasaray bu kadar, gerçi diğerleri için de çok fazla farklı bir şey diyemeyiz de, kulüp yönetimlerinde ciddi bir problem olduğunu ifade edebilirsiniz.
Şimdi Galatasaray kulüp yönetiminde bir kavram kargaşası zaten Cüneyt Tanman'la başladı yanlış yaşamıyor hatırlamıyorsam. Evet, değil mi? Orada tabii. Cüneyt Tanman önce futbol şube sorumlusu gibiydi. Sonra ne olduysa işler tersine döndü. Başkanın kardeşi getirildi. Başkanın kardeşi yönetimde miydi, değil miydi onu da bilmiyorum tam.
Yönetimde değildi.
Dışarıdan
sportif AŞ'de bir görev gibi, danışmanlık gibi bir görev verdiler.
Şey yani evet. Orada bir kavram kargaşası oldu. Sonra Özbek'in istifası söz konusu oldu. Bir olağanüstü kongre gibi yansıdı. Yani orada bir kavram kargaşasından kaynaklanan Galatasaray'da idari bir sıkıntı var. Ama bu sahaya nasıl yansır? O Alman futbolcunun transferi sırasında niye imzalar tamamlanamadı? Yani kimin
son
nerede
dakikaya
oldu?
Kaldı ya? Yani 12'ye 5 kalaya bırakmanın manası ne değil mi?
Yani biraz o zaman bu yöneticiler geceleri bir yerde geziyorlardı. İşte imzayı attıracak adam onların yerini bulamadı.
Bunu Hamza Hoca, biz o gün Miro ve Telis'in transferi ile uğraştık. O yüzden dikkatimizden kaçtı gibi tuhaf bir açıklamayla.
Yok, böyle bir şey. Onların transferi zamanında, saatinde gerçekleşiyor. Senin aldığın adamın transferi saatinde gerçekleşmiyor. Öyle bir şey yok tabii. Evet. Yani bir de teknik direktörün zaten buna karışmaması lazım. Evet. Yani o tamamen idari bir konu. Sen teknik direktör olarak o futbolcun gelirse oynatırsın, oynatmazsın ama onun bu konuda açıklama yapması, bir yaklaşım göstermesi zaten yanlış.
Bir de Snyder Fenerbahçe ile görüşüyor gibi de bir şey atılıyor. O da güzel bir menajer oyunu gibi olarak da değerlendirilir.
Tabii.
Ama haber yanılmıyorsam Sabah Gazetesi'ndeydi. Haber yazan arkadaşımız Aziz Yıldırım'ın ağzından bu görüşmeyi, yani menajer üzerinden yapılan görüşmeyi yazmış. Fenerbahçe Aziz Yıldırım böyle bir şey demedi diye bir açıklama yapmadı.
Yapmadı.
Fenerbahçe bu konuyla ilgili bir planları olmadığını, bunun yalan haber olduğunu, bu haberin gerekirse değil, SPK'ya da şikayette bulunacaklarını söylediler. Ama ben bu görüşmenin olmadığı kanaatinde değilim.
Menajerle bir telefon görüşmesi en kötü ihtimal bir görüşme olmuştur.
Şimdi hiçbir gazeteci Aziz Yıldırım'ın söylemediği bir cümleyi zor, onun ağzından yazmaya cesaret edemez.
Tabii.
Yani herhangi birine edebilir de başkanların, evet, ama özellikle Aziz Yıldırım'ın demediği bir lafı, hani şöyle erkeksen yaz diyeceğimiz bir pozisyonda kalır bu iş.
Evet.
Bir de o çıktı ama şimdi bugün gelen haberlere bakılırsa da
tabii biraz piyasayı sağlamış yükseltmek, evet. Şimdi yani bu ne bir para harcamaktır. Maçka'da oturacak 25 bin euro ev kirası, 15 binini kendisi verecek, 10 binini kulüp verecekmiş. Ya böyle bir şey yok ya. Dünyanın neresinde görülmüştür bu ya?
Şimdi Tavsu abi, diyelim ki ben Snyder'im, sen de Dursun Özbek'sin. Ben bu teklifle gelirim. Kabul edersen bu benim için saçma bir teklif olmaz.
Gayet tabii.
Yani burada önemli olan
şurada
nerede buluştuğumuz ortada. Yani oyuncu, pazarlık tabii bu. Ticaret kopardığına bakar. Ama sen hadi canım nereden çıkartıyorsun bunları deme hakkın elbette var.
Tabii var tabii gayet tabii.
Ama oyuncu baskın çıkmış burada öyle anlaşılıyor.
Öyle oluyor tabii. İşte o belki de Fenerbahçe ile görüştü hikayesi var ya. Bunu Snyder'in menajeri bu, de ortaya evet, atmış
menajer,
olabilir.
Şey de olabilir.
Menajer
yani.
Taktiği olabilir tabii.
Bu maç Galatasaray-Mersin maçı. Galatasaray açısından çok kargaşa geçmeyebilir ama fakat Mersin açısından sıkıntı çıkartabilir. Çünkü Mesut Bakkal neredeyse istifa etti edecek gibi bir şeydi.
Ya şimdi Mesut'un da oraya bunu bilerek gitmesi gerekirdi. Yani Mersin takımının şey yapamayacağını, transfer yapamayacağını, mevcut kadronun o arada Sinan Kaloğlu gitmişti, Servet gitmişti.
Evet,
şimdi geri döndüler.
Evet.
Yani bunların olmadığını bile bile kahramanlık yapmaya, Don Kişotluk yapmaya gerek yoktu. İstifa da edebilir ama bana göre istifa mı eder yoksa hadi git mi derler. Bir de işin o şekli var. Tabii.
Ya Rıza Çalınbay'ın oradan ayrılması zaten tabii. Gerekli sinyali vermişti. Yani
tabii.
Bu takım bu sene için yatırım yapacak düzeyde değil. Değil.
Hayır tabii. Zaten yasağı var. Ocağa kadar.
Bir de yasağı da yasağı var. Tabii.
Şey var. Onlar mevcut oyuncular oldukları için tekrar imza atıp dönebilirler.
Tabii onlar
yoksa...
kendi oyuncuları. Transfer
evet,
değil o. Tabii
transfer
kendi
değil. Mete Kalkaman bu maç için nasıl bir hakem sence?
Ya Mete aslında FIFA hakemi ama hakemlik karakteristiği bakımından da o da henüz daha tam güven vermiyor. Yani bu tür maçlarda zaman zaman iyi yönetimler gösteriyor. Zaman zaman da
onu da çok üstüne gidiyoruz.
Bocalıyor.
Konuşuyoruz.
Evet burada konuşuyoruz. Mesela geçen sene Fenerbahçe standındaki bir maçı bayağı konuşulmuştu. Ama bu maçın daha biraz önce bahsetmiş olduğumuz Mersin İdman Yurdu'nun hakikaten güçsüz olmasından dolayı hakem açısından kolay bir maç olacağını düşünüyorum ben. Keşke Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı yerine evet, bu maça genç bir hakem verselerdi. Merkez Hakem Kurulu daha iyi bir atama olurdu bence.
Şimdi Mete Kalkavan, bazı hakemler var. Şimdi Mete Kalkavan'ı bir yana bırakalım. Bazı hakemler sahada var mı yok mu hissedilmiyor.
Yani otorite anlamında.
Otorite
hakem
anlamında.
Otorite
evet,
anlamında mı? Var.
Otorite anlamında bazı hakemler hissedilmiyor.
Hani iyi yönetmek başka bir şey.
Mete Kalkavan da bana öyle gelmiştir hep. Evet. Yani benim anlattığım, gözlediğim, izlediğim maçlarda. Yani mesela bir Erman Toroğlu seversiniz, sevmezsiniz kişi olarak. Ama hakem olarak Erman'ı sahada hissedersiniz değil mi? Futbolcu da hissederdi, seyirci de hissederdi ama... Ben birçok hakemde o çizgiyi, o ruhu görmüyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum Ali Kunak?
Ya %100 haklısın abi. Yani hakemin mutlaka oyuncular üzerinde bir saygınlığı olmalı.
Saygı duymalılar değil mi?
Tabii. Yani o saygı duymalı. Yani sahaya çıktığı zaman Erman Hoca, ben işte Erman'la Türkiye'de en çok maçı
tabii,
çıkanlardan biri benim.
Doğru.
Hatta birinciyimdir bu konuda. Yani Erman Hoca abiyle biz maça gittiğimiz zaman çok daha keyifli giderdik. Niye? Sahada hiçbir otorite problemi yok.
Evet.
Yanlışça karar verse
verebilir.
Kimse gökünü çıkarmıyordu. Ama o da gidip diyordu ki ya yanlış vermiş olabilirim diyordu yani.
Evet. Öyle mi diyor muydu?
Diyordu. Allah var yani. Evet. Topçularla saha içerisinde sert bir mizaç altında tatlı bir de diyaloğu vardı. Evet. Erman abi. Yani iyi evet, götürüyordu.
İlk defa duyduğum bir... Perde arkası diyeyim ya da detay diyeyim.
Abi başka türlü şey yapamazsın. Bilmiyorum. Baş edemezsin öyle. Öt, öt, öt. Ne kadar, nereye kadar yani?
Yani Bünyamin Hoca gibi bir değil mi biraz? Yani. O daha sert bir şey görüyordu.
O biraz daha şeydi de o da son dönemlerde yumuşadı. Yumuşatıcı.
Ama şöyle söyleyeyim. Onu izlemekte beni yani çok ilgiyle izlerdim. Öyle söyleyeyim. Hani ne yapacağını, ne edeceğini az çok belki tahmin edip kestirip. Evet, şimdi bir de Beşiktaş'tan bahsedelim. Galatasaray'ın böyle bir karışık durum var. Beşiktaş hani sakatlıklarından kaynaklanan, özellikle orta alandaki sakatlıklarından Veli'nin ve Tolga'nın sakatlıklarıyla bir oyuncu arama derdine girdi. Ama bu arada Cenk'i sattı Galatasaray'a.
Kaleci gitti, yani. Evet.
Bu doğru bir hareket miydi acaba sence Tansu abi?
Şimdi bu biraz da Günay'dı değil mi öbür kaleci?
Evet,
ona olan güvenden kaynaklandı gibi geliyor bana Şenol Güneş'in. Çünkü oynadığı belki bir maçta bir hatalı gol yedi filan ama genel olarak çizgisi iyiydi. Ona güvendiği için belki de Ocak ayında da bir başka kaleci alacakları için.
Alabilirler değil mi yani?
Tabii mümkün. Çünkü Tolga çok dalgalanıyor. Şimdi bir de işin Tolga ile ilgili biraz geriye gidersek Tolga... Futbolu bırakmak üzereydi.
Neredeyse.
Neredeyse. Yani şeyin Onur'un mükemmel oynamasından kaynaklanan futbolu bırakmak üzereydi ya da bir başka takım arıyordu kendisini ama
İstanbul'a gitmek istiyordu.
Belki yani. Onur'un sakatlanması Tolga'ya yaradı. İşte bir çizgi yakaladı ve Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş'ta da devamlılığı yok. Dalgalanıyor yani. Beşiktaş kalesinde çok güven veren bir görüntü vermiyor. Cenk'in yanlışı Denizli spor takımında oynarken daha gelişimini tamamlamadan Beşiktaş'a geldi. Zaten bizde en büyük futbolcularımızın yanlışlığı, özellikle genç futbolcularımızın yanlışlığı, tam böyle gelişimlerini tamamlamadan geliyorlar, yedek bekliyorlar. Oynadıkları maçta derdi de kötü oynadıkları zaman işleri bitiyor. Şimdi Cenk Galatasaray'a gitti. Galatasaray'da da oynamayacak. Oynayacağı maçta da belki iyi oynayamayacak.
Belki.
Yani çünkü yedek kalecinin şansı her zaman böyle, şanssızlığı her zaman böyledir.
Tabii bu gelişimini tamamlamak konusunu söylediğin için çağrışım yaptığından araya başka bir şey sokacağım. Sonra yine konuşuruz bunu süreyle de doğru orantılı olarak. Alman milli takımının son oynadığı maçta 3 tane Türk vardı değil mi abi?
Evet.
Evet. Şimdi bu çeşitli platformlarda konu oldu. Ben de görüş bildirdim ama burada şu açıdan ele almak isterim. Hani bu başka milletlerden oyuncuları milli takıma alma konusunda Almanya en belirgin bir şekilde ortada. 5-6 oyuncuları dışarıdan gibi görünen Polonyalı işte falan filan Türk gibi değişik milletlerden oyuncular var. Ama bu 3 oyuncu için Mesut için işte İlkay için orada doğmuş büyümüş. 4. jenerasyon sayılabilecek bir grubun oyuncuları. Altyapılarını orada almışlar. Orada gelişmişler ve nasıl bir altyapı almışlarsa, nasıl bir gelişim süreci tamamlamışlarsa üçü de
milli takımda oynuyor.
Hani şey kulüp düzeyini de saymıyorum yani. İşte yok Chelsea'de, Real Madrid'de oynuyor olmaları Mesut için söylüyorum bunu. İlkay'ın transferi her an, her zaman
gündemde. Evet.
Evet, bu tölere edilebilir bir tercih olabilir. Hani devşirme sporcuları da karşıyım biraz.
Ama bunları devşirme
değil. Bunlar devşirme değil mi abi? Tabii, bunlar değil. Alman vatandaşı. Tabii, yani. Tabii. Türk kanı taşıyorlar ama Alman vatandaşı.
Şimdi bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Benim yaklaşımım. Bizim gençlerimiz yetenekli. Ama altyapıdan iyi eğitilmiyorlar.
Buraya getireceğim zaten konuyu. Ha. Süper getirdin. Yani, tabii. Abi. Evet.
Yani demek ki bizim gençlerimiz yetenekli. Oradaki Almanya'da İyi bir altyapı, iyi bir altyapı eğitimiyle çıkıştalar. Peki, bir eksiklik burada.
Söyle evet.
Şimdi son derece haklısınız. Buradaki altyapıyı götürelim Almanya'daki takımların altyapısı yapalım. Hepsi çok, birer tabii, dünya yıldızı
hepsi olur. Hepsi yıldız olur.
Hakikaten öyle.
Oradaki çalıştırıcılarla alakalı bir şey.
Bir de o da var.
Yaşam
tabii.
Tarzı,
seçim,
kültür.
Seçim önemli, kültür önemli tabii. Çalıştırıcılar önemli.
Tamam o zaman bizim antrenörlerimizin çok şikayet ederler ya işte niye yabancıyı getiriyorlar, niye bizden yararlanmıyorlar, neden biz daha az tercih ediliyoruzun biraz da cevabı bu değil mi?
Bu tabii gayet tabii.
Hani kusura bakmasınlar ama. Belki onlara söylesek onlar çok buna tepki gösterirler ama Fatih Hoca çok eleştirdik o antrenörler seminerinde yaptığı konuşmada. Çok hani niye böyle konuşuyor bir de aynı şeyleri konuşup duruyor diye falan ama yine de orada söylediği antrenörler için söylediği söz... İşte buydu yani.
Evet.
Beni dinlemiyorsunuz bir de. Çoğu yarınız dışarıya çıktınız dedi. Çok haklı. Doğru yani.
Doğru tabii.
O zaman demek ki bu iş başka bir iş.
Başka bir iş. Yani şimdi bizim Türkiye'de altyapılar belki şimdi biraz düzelmiş olabilir. Geçmiş dönemlerde işte takımın en eski futbolcusunu hadi geç işin başına demişlerdir.
Evet.
Yani antrenman bilgisi yok, anatomi bilgisi yok, pedagoji yok, bir şey yok. İşte altyapıda oynamışlardır. Çocuklara bağırdıkları için birçok çocuk futbolu bırakmıştır. Ya diğer spor dallarında ise bırakmıştır. Antrenöre küsmüştür. Yani bir yanlışlık, eksiklik var.
Şimdi bak futbolla ilgili konuşuyoruz. Ben sık sık örnek verdiğim, zaman zaman örnek verdiğim bir konu atletizmle ilgilidir. Süreyya Ayhan'la ilgilidir. Hani dünya şampiyonluğunu kaçırdığı bir yarışma vardı.
Evet.
Onun gerekçesi olarak kadın rahatsızlığıyla ilgili diyeyim, böyle hadi ifade edeyim. Bir engelin onun yarışı birinci tamamlamasına ortam sağladığı ifade edildi. Bir de basın toplantısı yaptılar böyle. Dünya şampiyonluğuna mücadele edecek sporcu yetiştiriyorsunuz. Diyelim ki bir sporcunuz var. Ya onun doktoru yok mu?
Tabii.
Psikoloğu yok mu?
Tabii.
Onun ötesinde sadece çaresi yok mu?
Çaresi yok mu? Sadece Yücel Kop mu var onun hayatında yani? Böyle bir şey olabilir mi?
Tabii.
Bu mantık. Atletizmde neyse o mantık, futbolda da aynı öyle mantık. Maalesef. Yani. O kadar çok belirgin fark olabilir mi Allah aşkına yani? Tabii. Fazla fark. Peki Beşiktaş, Başakşehir antrenörü Abdullah Avcı çok iddialı konuştu.
Evet.
Bu maça iyi hazırlandık diye. Serkan Çınar'ı değerlendirdin.
Evet. Yani, nasıl yani riskli bir atama olduğunu söyledik.
Şimdi Fenerbahçe'ye geliriz ama süremiz azalıyor. Şu Trabzonspor'a da biraz değinelim. Şimdi bir defa Hüseyin Göcek. Hakemde bir sorun olmayacak
yok,
herhalde.
Yok, çok şükür. Kağıt yani şanslılık olmasın. Hüseyin bu sene iyi gidiyor. Osmanlı Galatasaray maçını yönetti.
Evet.
Galatasaray yenilmesine rağmen ses çıkmadı. Bir iki ufak tefek bir şeyler vardı ama.
Ya olacak. Şimdi ben her zaman şunu söylüyorum. 22 futbolcu 3 tane hakem yani olayı şeyleri karıştırmıyorum. 5. 6. hakemi karıştırmıyorum. 4. hakemi
ana unsurlar diyorsunuz.
Ana unsurlar. Kişi başına düşen hata sayısına bak. Hakemlerin hatası daha azdır. Yani kalecinin boşa çıktığı, yumruklama yerine tutmaya çalışıp gol yediği, sağ bekin adamını kaçırdığı, stoperin boşa kafaya çıktığı, ne bileyim orta saha adamının bitirici yani, pası veremediği,
tamam,
boş kaleye santrforun atamadığını, yani kişi başına düşen hata sayısına bakarsanız bana göre hakemin hatası daha az.
Doğru da ama aynı kulvarda değiller yani hakemler, futbolcular bile.
Orası öyle.
Kaderi etkiliyor. Gerçi futbolcunun ki de etkiliyor.
Futbolcu
tabii
da etkiliyor. Yani. Penaltı yapan futbolcu kaderi tabii, etkilemiyor mu?
Etkiliyor.
Kaleciyle karşı karşıya
garip top. Penaltı yapan futbolcunun zararı kendine.
Kendine.
Ama hakem hata yaptığı zaman oradan alıyor buraya veriyor. O çok kötü bir şey işte.
Bu yani detayda kendisini gösteriyor iş tabii ki.
Evet.
Yani bir de işin içine ekonomi para girdiği zaman tabii daha açık yani ifadeyle fotoğraf tamamen değişiyor. Yani kendi hatasıyla bir şey kaybetmiyor ama başkaları oyuncuyu
tabii orası o gerçek yani ondan.
Bir galibiyetin 1 trilyon gibi bir para getirisi var bir takıma az değil.
Şimdi yani Kayserispor'un teknik direktörü Tolunay Kafkas Trabzon'da görev yaptı ama arada Karabük var tabii. Şimdi Trabzonspor'da geçen dönemlerle karşılaştırdığımızda beklenmedik bir şekilde isabetli transferlerle bir fotoğraf çıkarttı ortaya. Hatta neredeyse ciddi ciddi iddialı bir fotoğraf da diyebiliriz buna. Son anda yaptığı defans takviyesiyle. Nasıl bir maç beklersin Tansu abi diye önce sana sorayım.
Kayseri Spor takımı beni tatmin etmedi izlediğim maçlarında. Evet. Yani. Trabzonspor
başlangıçta öyleydi ama sonra biraz o da kesmedi herhalde.
Beni tatmin etmedi. Şimdi tabii orada Tolunay Kafkas'ın hırsı Kayseri Spor'u, Kayseri kentini bilmesi. Onun dönemindeki Kayseri Spor kalmadı.
Kalmadı.
Onun dönemindeki Trabzon Spor da kalmadı.
Yalnız Kayseri'den Süleyman Urma can damarını çekmiş almış Trabzon'a. Okay.
Okay da sakatlandı galiba.
Yani evet ama yani çok ağır bir sakatlık değil herhalde. Belki bu hafta oynamayabilir.
Evet. Yani Trabzonspor'un daha ağır bastığını düşünüyorum. Orada NBA diye bir adam var.
Evet.
Gerçekten enteresan bir adam. Yani biz onu bugüne kadar tanımamışız ya Trabzonspor'a gelinceye kadar. Çok enteresan bir adam. Trabzonspor kalesini sağlamlaştırdı, savunmasını sağlamlaştırdı. Belki ileri uçta o Cardozo bekleneni veremiyor. Bir başka santrfor daha var zannediyorum.
Endoye var.
Yani Trabzonspor yine de ağır basıyor Kayseri Spor karşısında.
Tolunay Kafkas için bir cümle kullanmak istiyorum ben. Hakemlerin en çok rahatsızlık duyduğu teknik adamlardan bir tanesi
evet.
Tolunay Kafkas. İlk hafta Ankara'da oynanan bu Osmanlı maçında enteresan bir uygulama yaptı Tolunay Kafkas. Teknik alan içerisinde ayakta durması gerekirken getirdi buz kutusunu taç çizgisinin kenarına koydu tekrar ve üstüne oturdu. Ve ilk yarı boyunca o şekilde oradan takımı idare etti. Bir yerde haksız avantaj sağladı. Çünkü kural şöyle diyor. Bankta oturacak. Ayakta durabilir sürekli.
Ama gelip çıkacak.
Oturma yeri bank olacak dedi. Kendisi de burada bir ve bu da ekrana geldi. Herhalde dördüncü hakem de tecrübesizdi. Konuna atladılar ki. Ama devre arası ikaz etmişler.
Öyle mi?
Hakemi haber göndermişler ve Tolunay Kafkas da maçtan sonra bunu söyledi. Gözlemciler dedi haber göndermiş dedi. Benim dedi oturmamdan rahatsız olmuşlar dedi. Şimdi
o da kuralı bilmiyor da
o da bilmiyor. Tabii. Oraya geleceğim. Yani tabii. Burada yakışmıyor yani kuraldan çok yakışmıyor ya.
Yakışmıyor tabii.
Yani
tuhaf bazı tuhaf davranışlar oluyor evet. Şimdi kalan birkaç dakika süreyi
bir cümle.
Tabii.
Süleyman Urman'ın şeydeki ilk maçı olacak. Kayseri'deki ilk maçı olacak. Acaba nasıl bir ortam olacak?
Yani aleyhte bağıran çağıran olabilir olacak, belki ama tabii. O da alışıktır öyle şeylere. Şimdi geçtiğimiz hafta ağır bir gündem yaşadı ülkemiz. Çok sayıda polis ve asker şehit oldu ve bu bizi çok derinden etkiledi. Canımız sıkıldı, üzüldük, kaygılandık. Tabii ki bu süreç içerisinde herkes kendisine düşen bir tepki verme ihtiyacı hissetti. Evet. Bunu öncelikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş üçlü bir tişört özelinde simgesel bir şey ama hiç sorun değil. Verdiler ama buna karşılık Trabzonspor'da bütün takımların, ki ben o görüşteydim, amblemleri olan bir uygulamanın daha doğru olacağını düşünmüştüm. Trabzonspor'da işte teröre karşı hep birlikteyiz diye sloganlı bir tişört yazdı ve ben şöyle diyeyim, bütün kulüplere yani bu ve bütün kulüplerimiz de zaten antrenman önceleri hep bununla ilgili birlik beraberlik mesajı vererek çok güzel bir tablo ortaya çıkarttılar. Yani gururlandık, duyarlılıklarına saygı duyduk vesaire. Şimdi ne oldu bugün? Erkan Zengin'in, Trabzonsporlu oyuncunun bir açıklaması çıktı. NBA ile Van Persie ve Nani'yi yan yana getirirsen NBA onlara on basar diye. Hayda, Fenerbahçe bir açıklama yaptı. Zehir zemberek, tamam mı? Yerlerde, yani içerik yerlerde. Trabzonspor da bunu açıklama yaptı. Şimdi çok
bu
güzel
ne
beriz,
bu ne?
Çok güzel bir turşusun. Hava yakalamışsınız. Tabii. Yani susun, çenenizi kapatın. Bakın başka bir kelime söylemek istemiyorum. Belki ayıp oluyor ama yani kapatın çenenizi. Bu yaşadığımız olayların hüznünü de yaşamamıza izin verin yani. Tabii canımız şey çok sıkkın. Şimdi böyle bir şeyin içerisindeyken pat diye sanki hiçbir şey yokmuş gibi aynı şekilde birbirine girmiş iki kulüp fotoğrafı verdiler. Evet. Onları özel olarak tebrik ediyorum. Başarılarını devam diliyorum ama çok ayıp oldu yani. Hayır, öyle söyleyeyim. Benim yani kanaatim
bu birlik beraberlik içindeyken yanlış mesaj orada. Yani sen şampiyon olacağız de bu takımdan memnunum de ama böyle bir kıyaslama yapmaya hakkın yok yani.
Hayır, zevzeklik yapmış. Yani başka bir kelime, en hafif kelime bu. Öyle. Kabul de. Yani Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamanın da şey yok yani. Böyle yenilir yutulur tarafı yok. Sanki çok ağır bir şey olmuş da, çok ağır bir hakaret olmuş, ona cevap yetiştiriyormuş gibi. Bu sefer Trabzon tekrar yeni cevap verdi falan filan. Yaptıkları güzel tabloya yine de saygı duyuyor ve onları ayrı tutarak ama bu eleştiri de getirmenin faydalı olduğunu
saygı duruşu olacaktır herhalde maçlarda.
Muhtemelen öyle değil mi? Olur ve maçlarda yapılacak. Ve özel tişörtlerle vesaire çıkacak.
Evet. Bir ara maçların geç başlaması gibi bir şey gündeme geldi ama onu federasyon uygulamaya geçirmedi.
Evet.
Hatta işte bazı kesimler dediler ki şey, maçlar ertelensin, iptal edilsin falan, asla böyle bir şey yok.
Evet, o başka biliyorum ama şöyle diyelim, hepsine rahmet dileyelim, sabır dileyelim ailelerine. Şehit olanların, askerlerimizin, polislerimizin, bunu da bu şekilde hatırlatmış olalım. Tansu Polatkan çok teşekkürler.
Ben
Tansu
teşekkür abi, ediyorum.
Geldik. Ali Pınak çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Efendim bir programın daha sonuna geldik. Program yapımcısı Ali Suat Günek ve teknik yönetmen de Baykal Alavan ve ben Lütfü Özel. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.
Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.